193. Makale, Son Görünüşler ve Yükseliş. İsa'nın 16. Morontia dışavurumu, Mayıs'ın 5'i, Cuma günü gece 9 sularında Nikodemus'un bahçesinde gerçekleşti. Bu akşam, Kudüs inananları yeniden dirilişten bu yana ilk buluşma girişimlerini gerçekleştirmişti. Burada bu zaman zarfında toplanmış olanlar arasında 11 havari, kadın birliği ve onların birliktelikleri ve Yunanlıların meydana getirdiği bir topluluğu içine alan bir biçimde üstünün diğer önde gelen yaklaşık 50 takipçisi bulunmaktaydı. İnananların bu kafilesi, yarım saatten biraz fazla süre boyunca sohbet etekteydi ki, Morontia üstün, aniden, büdüncül görünüşünde ortaya çıkmış olup, derhal onlara yönergelerde bulunmaya başlamıştı. İsa şunu söylemişti: "Huzur üzerinize olsun. Bu, bedenden kurtuluşumdan beri görünmüş olduğum, havariler, takipçiler, hem erkek hem de kadınlar olarak, inananların en temsili topluluğudur. Ben şimdi sizleri, aranızdaki konukluğumun bir sona ereceğini önceden söylemiş olduğum gerçekliğine şahit olmaya çağırıyorum. Ben size, yakın bir süre içinde babaya geri dönmek zorunda olduğumu söylemiştim. Ve, bunun ardından ben sizlere, yalın bir biçimde, Musevilerin baş din adamları ve yöneticilerin beni nasıl ölüme göndereceklerini ve benim nasıl mezardan dirileceğimi söylemiştim. Neden? Öyleyse sizler, bu yaşananların tümü gerçekleşirken bu kadar şaşkınlık içine düşmenize izin verdiniz? Ve neden sizler üçüncü gün mezardan yükselmem karşısında şaşırdınız? Sizler bana inanmada başarısız oldunuz. Çünkü siz benim sözlerimi onların taşıdığı anlamı kavramadan duydunuz. Ve, şimdi, kalplerinizde anlamını kavramada başarısız olurken öğretimi aklınızla duyma hatasında bulunmayasınız diye sözlerimi can kulağıyla dinleyin. Sizlerden biri olarak konukluğumun başından beri ben sizlere, tek amacımın yeryüzü üzerindeki çocuklarına cennet içindeki babamı açığa çıkarmak olduğunu öğrettim. Nem, sizler Tanrı bilen süreci deneyimleyebilirsiniz diye Tanrı'yı açığa çıkarma bahşedilişini yaşadım. Ben Tanrı'yı cennet içindeki babanız olarak açığa çıkardım. Ben sizleri yeryüzü üzerinde Tanrı'nın evlatları olarak açığa çıkardım. Sözlerime olan inançla bu gerçeklik kalpleriniz içinde ebedi ve yaşayan bir gerçeklik haline gelmektedir. Yaşayan inançla kutsal bir biçimde Tanrı bilincine erişir hale geldiğiniz zaman, ışığın ve yaşamın çocukları olarak ruhaniyetten doğacak olup, hatta boyunca kainat alemlerin tümü boyunca yükseleceğiniz ebedi yaşama ve cennet üzerinde baba olarak Tanrı'yı bulma deneyimine erişeceksiniz. Ben sizlerden, Tanrı'nın babalığının mevcudiyeti ve insanlığın evlatlığının gerçekliği olarak, krallığın müjdesini duyurma görevinizi her zaman hatırlamanızı istiyorum. İyi haberlerin bütüncül gerçekliğini duyurun. Yalnızca kurtarıcı müjdenin bir kısmını değil. Sizlerin iletisi benim yeniden diriliş deneyimimle değişmedi. İnanç vasıtasıyla olan Tanrı ile evlatlık hala krallığın müjdesinin kurtarıcı gerçekliğidir. Sizler, Tanrı'nın derin sevgisini ve insanın hizmetini duyuran bir biçimde yola çıkacaksınız. Dünyanın en fazla duymaya ihtiyaç duyduğu şey şudur: İnsanlar Tanrı'nın evlatları olup, inanç vasıtasıyla onlar mevcut bir biçimde bu soylu gerçekliğin farkına varabilir ve günlük yaşamlarında onu deneyimleyebilir. Benim bahşedilişim insanların tümünün onların Tanrı'nın evlatları olduğunu bilmelerine yardım edecektir. Ancak, bu türden bilgi, kendilerinin ebedi babanın yaşayan ruhaniyet evlatları oluşu biçiminde inançla gelen kurtarıcı gerçekliği kişisel olarak kavramadıkça yeterli olmayacaktır. Krallığın müjdesi babanın derin sevgisi ve yeryüzü üzerindeki onun çocuklarının hizmeti ile ilişkilidir. Sizler aranızda, burada, benim ölümden diriliş oluşuma dair bilgiyi paylaşmaktasınız. Ancak, bu garip bir şey değildir. Ben yaşamımı öne serme ve onu tekrar alma gücüne sahibim. Baba böyle bir gücü cennet evlatlarına vermektedir. Sizler bunun yerine, kalplerinizde, bir çağın ölülerinin Yusuf'un yeni kabrinden ayrıldıktan sonra ebedi yükselişe girmiş olduğu bilgisiyle heyecanla dolmalıdır. Ben kendi yaşamımı, tıpkı sizleri derinden severek ve sizlere hizmet ederek sizlere Tanrı'yı açığa çıkaran hale geldiğim gibi, sevgi dolu hizmet ile akran insanlarınıza nasıl Tanrı açığa çıkarıcı hale gelebileceğinizi gösteren bir biçimde yaşadım. Ben sizler aranızdaki yaşamımı, sizlerin ve tüm diğer insanların, kendilerinizin gerçekten de Tanrı'nın evlatları olduğunuzu bilebilmeniz için yaşadım. Bu nedenle, şimdi tüm dünyaya insanların tümüne cennetin krallığının bu müjdesini duyurarak çıkın. İnsanların tümünü benim sizleri derinden sevmiş olduğum gibi sevin. Akran fanilerinize benim sizlere hizmet vermiş olduğum gibi hizmet verin. Sizler hiçbir kısıtlama olmadan aldınız, onu hiçbir kısıtlama olmadan verin. Ben babaya giderken ve gerçekliğin ruhaniyetini gönderene kadar Kudüs'teki tek vakit geçirişinizi gerçekleştirin. O sizi daha büyük gerçekliğe yönlendirecek ve ben sizlerle tüm dünyaya beraber geleceğim. Ben her zaman sizlerleyim ve huzurumu sizlere bırakıyorum. Üstün onlara böyle konuştuğunda, onların görünüşünden kayboldu bu inananlar dağılmadan önce gün yeni ağarmaktaydı. Bütün bir gece onlar, üstünün uyarılarını içten bir biçimde tartışan ve başlarına gelen her şey üzerinde düşünen bir biçimde beraber kalmaya devam ettiler. Yakup Zübeyde ve havarilerin diğerleri aynı zamanda onlara Celile'deki Marontia üstünü ile deneyimlerinden bahsetmiş olup, kendisinin nasıl da onlara üç kez görünmüş olduğunu anlatmışlardı. 1. Şakardaki görünüş. Şabat öğleden sonrası saat 4 sularında, Mayıs'ın 13'ü, üstün Şakardaki Yakup'un kuyusu yakınında Anal'da ve yaklaşık olarak 75 Samiro inananına görünmüştü. İnananlar, İsa'nın yaşamın suyuna dair Nalda ile konuşmuş bulunduğu yerin yakını olan bu yerde bir buluşa düzenleme adeti geliştirmişlerdi. Bugün, onlar bildirilen yeniden dirilişe dair söyleyişlerini tam tamamlarken, İsa, şunu söyleyen bir biçimde aniden onlar önünde belirdi. Huzur üzerinize olsun. Sizler benim yeniden diriliş ve yaşam olduğumu bilmeyi kutlamaktasınız. Ancak, bu sizlere, sizler ilk olarak ebedi ruhaniyetten doğmadıkça bir şey getirmeyecektir. Zira, ebedi ruhaniyetten doğmak, inanç vasıtasıyla ebediyen yaşamın hediyesine sahip olmayı getirecektir. Eğer sizler babamın inanç evlatlarıysanız, hiçbir zaman ölmeyeceksiniz. Sizler yok olmayacaksınız. Krallığın müjdesi sizlere insanların tümünün Tanrı'nın evlatları olduğunu öğretiştir. Ve, yeryüzü üzerindeki çocukları için cennetsel babanın derin sevgisine dair bu güzel haberler tüm dünyaya taşınmak zorundadır. Ne Gerizim'de ne de Kudüs'te Tanrı'ya ibadet etme vakti gelmiştir. Vakit, sizlerin tağda bulunduğunuz yerde, ruhaniyet ve gerçeklik içinde Tanrı'ya ibadet etmek için gelip çatmıştır. Ruhlarınızı kurtaran şey inancınızdır. kurtuluş, kendilerinin onun evlatları olduğuna inanan herkes için Tanrı'nın hediyesidir. Ancak, aldanmayın, kurtuluş Tanrı'nın karşılıksız hediyesi olup, inanç vasıtasıyla onu kabul eden herkese bahşedilirken, onu, beden içinde yaşanıldığı haliyle bu ruhaniyet yaşamının meyvelerini taşıma deneyimi takip etmek zorundadır. Tanrı'nın babalığına dair inanç savının kabul edilişi sizlerin aynı zamanda inanın kardeşliğine ait ilişkilemsel gerçekliği hiçbir kısıtlama olmadan kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Eğer insan sizlerin kardeşiniz ise, o, babanın kendiniz gibi sevmenizi istediği komşunuzdan çok daha büyük öneme sahiptir. Öz ailenize ait olan kardeşinizi yalnızca bir ailesel şefkat ile derinden sevmeyeceksiniz, ona aynı zamanda kendinize hizmet verdiğiniz gibi hizmet vereceksiniz. Ve, sizler böylece kardeşinizi derinden sevecek ve ona hizmet vereceksiniz, çünkü, benim kardeşlerim olarak, sizler, beni tarafından bu şekilde derinden sevilmiş ve hizmet edilmiş haldesiniz. Öyleyse, her ırkın, kabilenin ve milletin her bir üyesine bu iyi haberleri anlatan bir biçimde tüm dünyaya gidin. Benim ruhaniyetim sizler önünde gidecek ve ben her zaman sizlerle birlikte olacağım. Bu Samiriler üstünün bu görünüşü karşısında fazlasıyla aşkınlık içine düşmüşlerdi. Ve onlar derhal, İsa'yı görmüş ve onunla konuşmuş olduklarına dair haberleri etrafa yayan bir biçimde yakındaki kasaba ve köylerin yolunu tutmuşlardı. İkinci, Fenike görünüşü. Üstünün 18. Morontia görünüşü. Mayıs'ın 16'sı, Salı günü, akşam 9'dan biraz önce Tire'de gerçekleşmişti. Benzer bir biçimde o inananların gerçekleştirmiş olduğu bir buluşmanın sonunda onlar dağılmak üzereyken ortaya çıkmış olup, şunu söylemişti. Huzur üzerinize olsun. İnsan evladının ölüden dirilmiş olduğunu bilmekten keyif almaktasınız çünkü sizler bu bilginin aracılığıyla size kardeşlerinizin de aynı zamanda fani ölümden kurtulacak oluşunu bilmektesiniz. Ancak, bu türden kurtuluş öncesinde, gerçekliği aramanın ve Tanrı'yı bulmanın ruhaniyetinden doğmuş olmanıza bağlıdır. Yaşamın ekmeği ve onun suyu, Tanrı için olan bir biçimde, gerçeklik için açlık ve doğruluk için susuzluk çekenlere verilmektedir. Ölümden diriliş gerçeği krallığın müjdesi değildir. Bu büyük gerçekliklerin ve bu evren gerçeklerinin tümü, iyi havarilere inanmanın bir sonucu olması ve inanç vasıtasıyla, eylemde ve gerçeklikte, ebediyen Tanrı'nın sonsuza kadar sürecek evlatları haline gelenlerin daha sonraki deneyimlerini içermesi bakımından tümüyle ilişkili haldedir. Benim babam beni dünyaya insanların tümüne evlatlığın bu kurtuluşunu duyurmak için gönderdi. Ve, böylece ben sizleri, evlatlığın bu kurtuluşunu duyurmak için dışarı gönderiyorum. Kurtuluş Tanrı'nın karşılıksız hediyesidir. Ancak ruhaniyetten donmuş olanlar doğrudan bir biçimde akran yaratılmışlarına olan derin sevgi dolu hizmette ruhaniyetin meyvelerini vermeye başlayacaktır. Ve, ruhaniyetten donuş ve Tanrı bilen fanilerin yaşamlarında veren kutsal ruhaniyetin meyveleri şunlardır. Derin sevgi dolu hizmet, fedakar adanmışlık, cesur sadakat, içten adalet, aydınlanmış dürüstlük, ölmez umut, güvenilir güvence, merhametsel hizmet, yanılmaz iyilik, bağışlayıcı hoşgörü ve devamlılığı olan huzurdur. Eğer kendilerine inanan olarak duyurmuş kişiler kutsal ruhaniyetin bu meyvelerini yaşamlarında taşımıyorlarsa, onlar ölü haldedirler, gerçekliğin ruhaniyeti onlar içinde değildir. Onlar, yaşayan asmanın verimsiz dallarıdır. Ve onlar yakın bir süre içinde asmadan alınacaklardır. Babam inanç evlatlarından ruhaniyet meyvelerinin olabildiğince fazlasını taşımalarını istemektedir. Böyleyken, eğer sizler meyveye vermiyorsanız, o köklerinize inecek ve verimsiz dallarınızı kesecektir. Tanrı'nın krallığı içinde cennet yolunda ilerlerken, ruhaniyetin meyvelerini giderek artan bir biçimde vermek zorundasınız. Sizler krallığa bir çocuk olarak girebilirsiniz, ancak baba sizden, şükran ile, ruhsal ergenliğin bütüncül düzeyine büyümenizi istemektedir. Ve, ulusların tümüne bu müjdenin iyi haberlerini anlatmak için çıktığınızda, ben sizler önünde gidecek olup, beni gerçeklik ruhaniyetim kalplerinizde ikamet edecektir. Huzurumu ben sizlere bırakıyorum. Ve bunun ardından üstün onların görünüşünden kayboldu. Bir sonraki gün onlar bu yaşanmışlığı Şidon'a ve hatta Antakya ve Şam'a taşımış olanların yaşadığı Tire'den yola çıkmışlardı. İsa beden içindeyken bu inananlarla birlikte olmuştu. Ve onlar kendisi öğretmeye başlayınca onu tanımada hiçbir güçlük çekmemişlerdi. Onun arkadaşları görünür halde kılındığında onun morontia halini hazır bir biçimde tanımazken, onlar hiçbir zaman, kendisi onlara konuştuğunda onun kişiliğini tanımada yavaş kalmamışlardı. 3. Kudüs'teki son görünüş. Erken Perşembe sabahı, Mayıs'ın 18'i, İsa bir morontia kişiliği olarak yeryüzü üzerindeki son görünüşünde bulundu. 11 havari Meryem Markus'un üst odasında kahvaltı sofrasına oturmak üzereyken, İsa onlara görünmüş olup, şunu söyledi. Huzur üzerinize olsun. Ben sizlerden, babaya yükselene, hatta, yakın bir süre içinde tüm bedene serpilecek ve hepinize göğün gücünü bahşedecek olan gerçekliğin ruhaniyetini gönderene kadar burada vakit geçirmenizi rica ettim. Şimon Zelotes, şunu soran bir biçimde, İsa'nın konuşmasını böldü, öyleyse, üstün, krallığı tekrar kuracak mısın? Ve bizler yeryüzü üzerinde dışa vurulmuş haldeki Tanrı'nın ihtişamını görecek miyiz? İsa Şimon'un sorusunu dinledikten sonra şu cevabı verdi. Şimon, sen hala Musevi Mesih'i ve maddi krallığa dair eski düşüncelerine bağlı haldesin. Ancak sen ruhaniyet üzerine indikten sonra ruhsal gücü alacak olup yakın bir süre içinde krallığın bu müjdesini duyuran bir biçimde tüm dünyaya gideceksin. Babanın beni bu dünyaya göndermiş olduğu gibi, ben seni dünyaya çıkmaya gönderiyorum. Ve, umut ederim sizler birbirlerinizi derinden sevecek olup, birbirlerinize güven duyacaksınız. Yudas artık sizinle değil çünkü onun derin sevgisi soğudu. Ve o, kendi sadık kardeşleri olarak sizlere inanmayı reddetti. İçinde şunun yazılmış olduğu yazıtları okumadınız mı? Yalnız olmak insan için iyi bir şey değildir. Hiçbir insan kendi başına yaşayamaz. Ve aynı zamanda şunun yazıldığı yeri, arkadaşlara sahip olacak kişi ilk önce kendisinin arkadaşçıl olduğunu göstermek zorundadır. Ve hatta ben sizleri yalnızlığa, yanlışa ve tecrit kederlerine düşmeyesiniz diye ikişerli topluluklar halinde öğretmek için göndermedim mi? Sizler aynı zamanda oldukça iyi bir biçimde ben beden içindeyken uzunca bir süre boyunca kendimin yalnız kalmasını engellediğimi biliyorsunuz. Birlikteliğimizin tam da en başından beri ben her zaman içlerinizden 2 veya 3 kişiyi sürekli olarak yanımda veya böyle olmadığı durumlarda, mesela baba ile bütünlük içinde olduğum zamanlarda bile yakınımda tuttum. Bu nedenle birbirinize güvenin ve birbirinize sırlarınızı verin. Ve bu her zamankinden daha da gerekli olan bir şeydir çünkü ben bugün sizleri dünyada yalnız halde bırakıyorum. Vakit geldi, babaya gitmeye hazırım. O bunları söylediğinde, onların kendisiyle birlikte gelmesi işaretinde bulunmuştu ve kendisi onları, Urantia'dan ayrılmaya hazır halde onlara elveda etmiş olduğu Zeytin Dağı'na götürmüştü. Bu, Zeytin Dağı'na olan ulvi bir yürüyüştü. İsa Zeytin Dağı'nda onlar ile birlikte durana kadar üst odadan ayrılışlarından beri içlerinden herhangi biri tarafından tek bir kelime dahi edilmemişti. 4. Yudas'ın çöküşünün nedenleri. İsa'nın toplumsal ve kardeşsel tecridin tehlikelerine karşı bir ulvi uyarı olarak Yudas'ın yitirilişini ve onların ihanet karakran emekçilerinin acı sonuna atıfta bulunuşu üstünün havarilerine olan elveda iletisinin ilk kısmında gerçekleşmişti. Bu ve gelecek çağlar içinde üstünün yorumları ve takip eden çağların birken aydınlanması ışığında Yudas'ın çöküşünün nedenlerinin kısaca gözden geçirilişi yararlı olabilir. Bizler bu acı yaşanmışlığa geri dönüp, onu düşündüğümüzde, Yudas'ın doğru yoldan ayrılışının başat olarak, olağan ve toplumsal ilişkilere kapalı ve onlardan uzak bir kişilik olarak, oldukça belirgin bir haldeki ayrılmış bir kişiliği nedeniyle gerçekleşmiş olduğunu düşünmekteyiz. O ısrarcı bir biçimde, akran havarileriyle sırlarını paylaşmayı ve onlar ile özgür bir biçimde kardeş hale gelmeyi reddetmişti. Ancak, Yudas'ın aynı zamanda daha fazla derin sevgiye sahip olmadaki ve ruhsal şükranda büyümedeki başarısızlığı gerçekleşmemiş olsaydı, ayrı haldeki bir kişiliğe sahip olması, tek başına, onun bu türden bir yanlışı gerçekleştirmesine neden olmayacaktı. Ve, bunlar üzerine, bu yetmezmiş gibi, o kendisini kinsel duygulara kendisini bırakmış olup, intikam ve tüm hayal kırıklıkları için bir kişiyle ödeşmeyi arzulamaya dair genel bir amaç gibi psikolojik düşmanları beslemişti. Bireysel tuhaflıkların ve zihinsel eğilimlerin bu talihsiz birleşimi, bu kötülükleri derin sevgi, inanç ve güven ile yenmede başarısız olan iyi niyetli bir kişinin yok olmasına sebebiyet vermişti. Yudas'ın doğru yoldan ayrılması Thomas ve Nathaniel örneklerinde oldukça iyi ispatlanmış olduğu gibi zorunlu son değildi. Bu kişilerin ikisi de talihsiz bir biçimde, kuşkunun ve bireysel eğilimin aşırı gelişiminin bu aynı türünü taşımaktaydı. Hatta Andreas ve Matta bile bu yönde birçok eğilime sahip olmuştu. Ancak tüm bu kişiler, zaman ilerledikçe, İsa'yı ve akran havarilerini daha fazla sevmişti, daha az değil. Onlar, şükranlık ve gerçekliğin bir bilgisi içinde büyümüştü. Onlar kardeşlerine giderek artan bir güveni duyar hale gelip, yavaşça akranlarıyla sırlarını paylaşma yetkinliği geliştirmişti. Yudas ısrarcı bir biçimde kardeşleriyle sırlarını paylaşmayı reddetmişti. O, duygusal çatışmalarının birikmesi sonucu, kendisini ifade ederek rahatlama zorunluluğu hissettiğinde, her seferinde, kendisinin yeryüzü üzerindeki 12 kutsanmış elçisinden biri olduğu cennetsel krallığın ruhsal gerçekliklerinin refahına ve ilerleyişine ya ilgisiz, ya da mevcut bir biçimde düşmancıl olan ruhsal, olmayan tanıdıklarının veya zaman içinde tanışık hale gelmiş olduğu kişilerin tavsiyesine başvurmuş olup, onların bilgece olmayan önerilerini dinlemişti. Yudas, Kişisel eğilimlerin ve karakter zayıflığın şu etkenleri nedeniyle yeryüzü mücadelelerindeki savaşlarında başarısızlığa uğramıştı. 1. O, ayrık bir insan varlık türüdü. O aşırı bir biçimde bireysel olup, kesin bir biçimde kapalı ve toplumsallaşamaz haldeki bir kişiliğe dönüşmeyi tercih etmişti. 2. Çocuk halinde yaşam onun için aşırı derecede kolay hale getirilmişti. O kendisinin engellenişine ciddi bir biçimde karşı koymaktaydı. O her zaman galip gelmeyi beklemişti, o oldukça kötü bir yenilendi. 3. O hiçbir zaman, hayal kırıklığı ile yüzleşmenin bir felsefi tekniğini elde etmemişti. Hayal kırıklıklarını insan mevcudiyetinin düzenli ve olağan bir niteliği olarak kabul etmek yerine, o her seferinde, kişisel zorluklarının ve hayal kırıklıklarının tümü için, belirli bir kişiyi veya bir topluluk olarak kendi birlikteliklerini suçlamaya başvurmuştu. 4. Okin beslemeye eğilimliydi, o her zaman intikam düşünceleri beslemişti. 5. O gerçeklikler ile dürüst bir biçimde yüzleşmekten hoşlanmamaktaydı. O, yaşamın getirdiği koşullara olan tutumunda dürüst değildi. 6. O, doğrudan birliktelikleri ile kişisel sorunlarını paylaşmaktan hoşlanmamaktaydı. O, gerçek arkadaşları ve kendisini gerçekten sevmiş olanlar ile sorunlarından bahsetmeyi reddetmişti. Birliktelikte bulunduğu yılların tümü içinde Judas bir kez olsun, tamamıyla kişisel bir sorun için üstüne gitmemişti. 7. O hiçbir zaman, soylu yaşamın gerçek ödüllerinin, son kertede, beden içindeki bu kısa bir yaşam süresince her zaman dağıtılmayacak olan ruhsal ödüller olduğunu öğrenmemişti. Ayrık haldeki kararlı kişiliğinin bir sonucu olarak, onun kederleri çoğalmış, acıları artmış, endişeleri birikmiş ve onun umutsuzluğu neredeyse taşınamaz hal gelen bir biçimde derinleşmişti. Bu bencil ve aşırı derecedeki havari birçok zihinsel, duygusal ve ruhsal sıkıntıya sahip olmuş olsa da, onun başlıca sıkıntıları şunlardı. Kişilikte, o tecrit içindeydi. Akılda, o kuşkucu ve intikamcıydı. Mizaçta, o kaba ve kinciydi. Duygusal olarak, o sevgisiz ve merhametsizdi. Toplumsal olarak, o paylaşmaz olup, tamamıyla kendi içine kapanık haldeydi. Ruhaniyette, o kibirli ve bencil bir biçimde gelecekten büyük beklentiler duyar hale gelmişti. Yaşamda, o kendisini derinden sevenleri görmezden gelmiş olup, ölümde o arkadaşsızdı. Böylece, hep birlikte düşünüldüğünde, bunlar, İyi niyetli ve bir zamanlar İsa'nın içten inananı olmuş bir kişinin, İsa'nın dönüştürücü kişiliği ile içten ilişkileminden olan birçok yıldan sonra bile onun neden akranlarını terk etmiş, kutsal bir amacı reddetmiş, yüce görevlendirilişini kınayarak bırakmış ve kendi kutsal üstünlüğüne ihanet etmiş olduğunu açıklayan akıl etkenlerini ve kötülük etkileridir. 5. Üstünün yükselişi. İsa, 11 sessiz ve bir ölçüde şaşkınlık içindeki havarisi ile Zeytin Dağı'nın batı yamacına ulaştığında, vakit neredeyse, bu perşembe sabahı, Mayıs'ın 18'i, 7.30'tu. Dağ giden yolun yaklaşık olarak 3'te 2'sine denk gelir haldeki bu yerden, onlar uzakta Kudüs'ü ve yakında Getsemane'yi görebilmekteydi. İsa bu aşamada, Urantia'dan ayrılmadan önce havarilerine son elvedasını söylemeye hazırdı. İsa orada onların önünde dururken, Kendilerine söylenmeden onun etrafında bir daire halinde diz çökmüştü. Ve üstün onlara şunu söyledi. Sizden gökten gelen güçle bahşedilene kadar Kudüs'te vakit geçirmenizi istiyorum. Ben şimdi sizlerden ayrılmak üzereyim, babama yükselmek üzereyim ve yakın zaman içinde, oldukça yakın zaman içinde, bizler konukluğumun gerçekleşmiş olduğu bu dünyaya gerçekliğin ruhaniyetini göndereceğiz ve o geldiğinde ilk önce Kudüs'te ve daha sonra dünyanın en ücra köşelerine gerçekleşmek üzere krallığın müjdesinin yeni duyurusuna başlayacaksınız. İnsanları, aracılığı ile benim sizleri derinden sevmiş olduğu gibi sevin. Ve akran fanilerinize tıpkı benim sizlere hizmet etmiş olduğum gibi hizmet edin. Yaşamlarınızın sahip olduğu ruhaniyet meyveleri ruhların, insanın Tanrı'nın bir evladı ve tüm insanların kardeş oluşu gerçekliğine inanmaya zorlamaktadır. Sizlere öğretmiş olduğum her şeyi ve aranızda yaşamış olduğum yaşamı hatırlayın. Benim derin sevgim sizleri gölgelemekte olup, ruhaniyetim sizler içinizde ikamet edecektir ve benim huzurum sizler üzerinizde kalmaya devam edecektir. Elveda. Morontia üstünü bu şekilde konuştuğunda havarilerin görüşünden kaybolmuştu. İsa'nın sözde bu yükselişi hiçbir biçimde, Urantia üzerindeki Morontia sürecinin 40 günü boyunca fani görünüşten gerçekleştirmiş olduğu diğer kaybolmalardan farklı değildi. Üstün Edentia'ya. Cennet evladının gözcülüğü altında bulunan yüksek unsurların Nasıralı İsa'yı Morontia halinden serbest bırakmışı ve yükselişin ruhaniyet kanalları aracılığı ile onu cennet evlatlığına ve Salvington üzerindeki en yüksek egemenliğe geri göndermiş, olduğu yer olan Yerusalim üzerinden gitmişti. Morontia İsa'sı, babasının sağ koluna yükselmeye başlamak için 12 havarinin görünüşünden ayrıldığında saat yaklaşık olarak bu sabahın 7:45'iydi. Burada o, Nebadon evreninin tamamlamış olduğu egemenliğinin resmi onayını alacaktı. 6. Petrus bir buluşma düzenliyor. Petrus'un yönergesi üzerine hareket eden bir biçimde, Yahya Markus ve diğerleri, Meryem Markus'un evinde önde gelen takipçileri bir araya toplamak için yola düştü. Bu zaman zarfında, Kudüs'te yaşayan İsa'nın önde gelen 120 takipçisi üstünün elveda iletisine dair bildiriyi duymak ve onun yükselişini öğrenmek için bir araya toplanmıştı. Bu kafile arasında İsa'nın annesi Meryem de bulunmaktaydı. O, havariler Celile'deki bir önceki konukluklarından geri döndüklerinde Yahya Zübeyde ile Kudüs'e geri dönmüştü. Hamsin yortusundan kısa bir süre sonra o Bethsaida'daki Şalome'nin evine geri dönmüştü. İsa'nın kardeşi olan Yakub da, onun gezegensel yükselişinin sonlanmasından sonra üstünün takipçileri tarafından düzenlenmiş olan ilk buluşma olarak bu buluşmada hazır haldeydi. Şimon Petrus, akran havarilerine konuşma görevini kendi kendisine üstlenmiş olup, üstünleri ile 11'liğinin son buluşmasına dair heyecan verici bir bildiriyi gerçekleştirmişti ve o oldukça dokunaklı bir biçimde üstünün son elvedasını ve onun yükseliş kayboluşunu tasvir etmişti. Bu dünya üzerinde daha önce hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan bir buluşmaydı. Buluşmanın bu kısmı bir saat bile sürmemişti. Petrus bunun ardından Yudas İşkariot'un konumu için bir varisin seçilmesine karar vermiş olduklarını açıklamıştı ve bu konum için Matthias ve Justus olarak önerilen iki kişi arasında havarilerin karar vermesini sağlamak amacıyla bir aranın verileceğini. 11 havari bunun ardından Bu kişilerden hangisinin Yudas'ın yerine hizmet verecek bir havari olacağını belirlemek için oy vermeye karar vermiş bulundukları alt kata gitmişlerdi. Oy çokluğu Mattias üzerinde olmuştu ve o yeni havari olarak duyurulmuştu. O yerinde bir biçimde makamına tanıştırılmış olup, bunun ardından hazinedar olarak görevlendirilmişti. Ancak Mattias, havarilerin daha sonraki etkinliklerinde küçük bir rol oynamıştı. Hams'in yortusundan sonra ikizler Celile'deki evlerine geri dönmüşlerdi. Şimon Zelotes, müjdeyi duyurmaya çıkmadan önce bir süreliğine dinlenmeye çekilmiş haldeydi. Thomas daha kısa bir süre boyunca endişe içinde vaktini geçirmiş olup, bunun ardından öğretisine devam etmişti. Nathaniel, krala ait eski müjdeyi duyurmanın yerine Petrus'un İsa'ya dair öğretisi karşısında onunla artan bir biçimde fikir ayrılığına düşmüştü. Bu anlaşmazlık o kadar keskin hale gelmişti ki, Abner ve Lazarus ile konuşmak için Philadelphia'ya giden bir biçimde, Nathaniel ertesi ay onlardan ayrılmıştı ve burada bir yıldan daha fazla bir süre geçirdikten sonra, o, anladığı haliyle müjdeyi duyuran bir biçimde Mezopotamya'nın ötesindeki topraklara doğru gitmişti. Bu özgün 12 havariden, Kudüs'te müjdenin öncül duyuruluşu aşamasında ana aktör haline gelecek yalnızca 6'sını bırakmıştı. Petrus, Andreas, Yakup, Yahya, Filip ve Matta. Tam da ölen sularında havariler üst odada kardeşlerine geri dönmüş olup, Matthias'ın yeni havari olarak seçilmiş olduğunu duyurmuştu. Ve bunun ardından, üstünün gönderme sözünde bulunmuş olduğu ruhaniyete ait hediyeyi almak için hazır hale gelebilecekleri dua olarak, dua etmek için tüm inananları çağırmıştı.